Ayrım 38, bir serçe düştü, Wilbur Smith, sayfa 328. Şansonunda Ruth Courtney'ye Mark'ın gideceğini söylediği zaman kadının kaygı ve telaşı onu bile korkuttu. Genç adamın onun da duygularında bu kadar büyük yer tuttuğunu daha önce hiç fark etmemişti. "Yo, hayır Şan," diye sızlandı Ruth. "Durum o kadar da kötü değil. Şan güvence vermekte acele etti. Onu büsbütün kaybetmiyoruz. Yalnızca daha uzun bir yulara bağlı olacak, o kadar. Yine benim yanımda çalışmaya devam edecek. Ama ancak resmi bakımdan." Sonra işin ayrıntılarını karısına anlattı. Ruth dinledi. Bir süre sessiz kaldı. Şan açıklamalarını bitirdikten sonra konuyu her açıdan düşündü. Ancak ondan sonra yorumda bulundu. "Sanıyorum o işte çok başarılı olur ama onun yanımızda olmasına alışmıştım, özleyeceğim." Şan onaylarcasına umurdandı. Böyle bir duyguyu bundan da açık ifade edemezdi. Ruth hemen devam etti. "Eh, ben hazırlıklara başlayayım bari." Bunun anlamı açıktı. Mark Anders Chaka kapısına taşınırken gereken yol hazırlıkları dünyanın bu konulardaki en tecrübeli uzmanı tarafından yapılacaktı. Ruth kendi erkeğini uzun yolculuklara, kamplara, safarilere öyle çok yoklamıştı ki neyin gerekli olduğunu, insanı neyin rahat ettireceğini ondan daha iyi bilen bulunmazdı. Yaşamak için mutlaka gerekli olanların dışında bir şey vermenin hiç yararı olmadığını da bilirdi. Fazla yükler ya eve hiç kullanılmamış durumda döner ya da bir yerlere bırakılır kaybolurdu. Ruth'un seçtiği eşyalar hep birinci sınıf kaliteli mallar oldu. Şan'ın kap dolabını talan etmiş, her hırsızlığa özür olarak da "Şan bunu bir daha kullanmaz," diye mırıldanmıştı. Uyku tulumunun yamanmaya ihtiyacı vardı. Ruth röpriz işinde sanat sayılacak ustalığa erişmiş bir kadındı. Temel ihtiyaçları bitirdikten sonra götürülebilecek tek lüksün hazırlığına girişti: kitaplar. Nelerin seçileceğini Mark'la ikisi uzun uzun tartıştılar. Ağırlık ve yer kaplama konusu önemliydi. Bu bakımdan seçilecek her kitabın tekrar tekrar okunabilecek türden olması gerekiyordu. Evde kitap pek bol olduğundan rahatça seçebileceklerdi. Yüzlerce cildi elden geçirdiler. Kimi fena halde hırpalanmış, kimi yağmurdan çamurdan bozulmuş, kiminin üzerine çay dökülmüş, bir tanesine kan bile bulaşıp kurumuştu. Hepsi güneşten solmuş durumdaydı. Şan'ın torbasında az taşınmamışlardı sağa sola. Macaulay ve Gibbon'a, Kipling ve Tennyson'a, Shakespeare'e, hatta bir de küçük İncil'e yer bulundu. Bunlar seçici kurulun titiz incelemesi sonunda kararlaştırılmıştı. Daha önceki kamplarına bir battaniye, bir çaydanlık ve bir de kaşıkla çıkmaya alışmış olan Mark, sanki kendisine Dorchester Oteli'nde daire ayrılmış gibi hissediyordu. Şan da gezi için gerekli diğer malzemeyi sağladı. 9.3 man liherle iki katır. Troyan'la Spartan iri sağlam hayvanlardı, çalışkandılar, huyları uyumluydu. Özellikle çeçe sineğinin bulunduğu yerlere götürülüp aşılanmışlıkları vardı. Hastalığı geçirmiş sağ kalmışlardı. Bu bağışıklıkları gerçi pahalıya patlamıştı Şan'a. Çünkü Engana hastalığının ölümle sonuçlanma olasılığı %90'dı. Aşılanan hayvanlar arasında hepsi böyle sağlam çıkmamıştı. Ama aşılı hayvanlar almak da şarttı. Hastalanan, ölümün eşiğine gelen hayvanı sonunda vurmak zorunda kalmak da zor işti. Aynı derecede pahalıydı da. Şan her gün zaman ayırıyor, Mark'la oturup bu yolculuğun amaçlarını, öncelik tanınması gereken adımları tartışıyordu. Bir liste hazırladılar. O listeye her gün yeni eklemeler yaptılar. Liste zenginleşirken Şan'ın hevesi de büyüdü. Defalarca durup Mark'a başını salladı. "Ah, şanslı köpek," diye mırıldandı. "Şu anda senin yaşında olmak için neler vermezdim, oralara gidebilmek için."
"Gelip beni ziyaret edebilirsiniz," diyerek gülümsedi Mark.
"Bakarsın gelirim," diye ona katıldı Şan da. Sonra gözlüğünü burnunun üzerinde düzeltti, bir sonraki konuyu ele aldı. Mark'ın görevlerinin en başta geleni söz konusu alanda hangi tür vahşi hayvanların bulunduğu yolunda bir tahmin getirmekti. Her birinden yaklaşık kaç tane olduğunu da bilmek zorundaydılar. Alanı koruma altına almak, rezerv haline getirmek için bu elbette ki şarttı. Çabalarını haklı gösterecek kadar bol hayvan bulunmasına bağlıydı her şey. "Şan, daha şimdiden geç kalmış olabiliriz," dedi.
Hayır, Mark bunu duymak bile istemiyordu. Orada av hayvanları var. Bize bir şans tanıyacak, bir fırsat verecek kadar var. Bundan eminim. Bundan sonraki önemli adam Çaka kapısına yakın yerde yaşayan kimselerle temas etmekti. Zulular çeçesineğinin bulunduğu yerin hemen yakınında sığırlarını otlatırlardı. Yerde avcılar ve toplayıcılar kemerin içine girip dolaşırlardı. Mark bunların hepsini bulup konuşmalı, her kabileye gidip toplantılar yapmalı, reisi ikna etmeliydi. Zuluları alanın artık daha dikkatle korunacağına, korunması gerektiğine inandırmak, onları karara uydurmak zorundaydılar. Atalarının gününden beri kabile toprağı, av alanı diye bildikleri yeri şimdi yeni bir gözle görmelerini sağlamak gerekiyordu. Artık önüne gelen oradan ağaç kesemeyecek, tuzak kuramayacak, orada avlanamayacaktı. Mark'ın Zulu dilini iyi bilmesi bu işte ona kolaylık sağlayacaktı. Kendine şimdilik kullanabileceği bir ev de yapmalıydı. İleride kurulacak koruma baş görevlisi evi içinde yer seçmeliydi. Daha 50'yi aşkın işi vardı. Onlar belki daha az önemliydi ama daha az yorucu değildi. Mark'ı heyecanlandıracak, zevklendirecek bir programdı. Başlamaya can atıyordu. Gün yaklaştıkça Mark'ın ufkunda tek karanlık bulut kaldığı belli oldu. Storm'dan ayrılacaktı. Bu uzun sürmeyecek diye avutuyordu kendini, bundan emindi. Kendisi cennet bahçesine önden gidiyor, Havva'sı için yer hazırlıyordu yalnızca. Storm onu ormanda sırt üstü yatar durumda seyrederken için için gülümsedi. Bu kez Mark'ın doğayla arasında o pamuk külot bile yoktu. Storm'un gülümsemesinde bir annenin memesine süt bastığı sırada çocuğuna bakışı okunuyordu. O da çıplaktı. Giysileri sağa sola saçılmış yatmaktaydı. Storm onun yanına kareli kilimin kenarına bağdaş kurmuş oturmaktaydı. Onun yüzünü inceliyor, uyurken ne kadar genç durduğunu düşünüyordu. Sevgisi boğazını tıkar gibi oldu, vücuduna eritici bir sıcaklık yayıldı. Mark'ın üstüne eğildi, göğüsleri aşağıya doğru sallandı. Başları daha koyu renk, pembemsi kahverengi kuru üzümler gibi kırışıktı. Omuzlarını eğdi, meme başlarının onun yüzüne değmesini sağladı. Mark uyku arasında burnunu kırıştırıp dudaklarını yalayınca tekrar gülümsedi. Sanki serseri bir kelebeği kovmaya çalışıyordu yüzünden. Birden uyandı, ona doğru uzandı. Storm cıvıltı gibi bir ses çıkarıp göğüslerini ondan uzaklaştırdı, uzanan ellere vurdu. ''Çek elini bayım!'' diye emir verdi. Mark onu yakaladı, kendi göğsüne çekti. Storm kulağının altında onun yüreğinin çarpışını duydu. Rahatlamış gibi inildeyerek sokuldu. Mark derin derin içini çekti, göğsü şişti, hava ciğerlerine doldu. ''Mark'' dedi Storm, ''buradayım.'' ''Gitmiyorsun, bunu biliyorsun değil mi?'' Ciğerlerdeki hava olduğu yerde kaldı. Mark soluğunu tuttu. Storm'un ensesini hafif hafif okşayan el de hareketsiz kaldı. Storm parmakları altında onun gerildiğini hissetti. Birkaç saniye öylece kaldılar. Sonra Mark ciğerlerindeki havayı saldı. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu. ''Nereye gitmiyorum?''
''Ormandaki o yere.''
''Çaka kapısına mı?''
''Evet, gitmiyorsun.''
''Neden?''
''Ben yasaklıyorum da ondan.''
Mark bir anda doğrulup oturdu. Storm onun göğsünden kaydı. Karşılıklı dimdik oturdular. Mark öyle bir ifadeyle bakıyordu ki Storm ellerini saçları üzerinden kaydırdı. Sonra kollarıyla göğüslerini kucakladı. Sanki onları korumaya çalıştı.
''Storm, neden söz ediyorsun sen?'' diye sordu Mark.
''Daha fazla zaman kaybetmeni istemiyorum. Artık hayatını kurmaya başlaman gerek. Eğer günün birinde bir şey olmak istiyorsan yani.''
''Benim yolum bu, bizim yolumuz.'' Mark şaşalamıştı. ''Buna karar vermiş, anlaşmıştık. Ben Çaka kapısına gidip evimizi kuracağım.''
''Evimiz mi?'' Storm gerçekten afallamıştı. ''Ormanın dibinde mi? Ben, bir saz kulübe daha. Mark, delirdin mi sen?''
''Ben sanmıştım ki...''
''Senin yapman gereken şey bol para kazanmak.'' dedi Storm bir hışımla.
Bluzunu yerden aldı, başından geçirdi. Başı bluzun boynundan çıktığı anda konuşmaya devam etti.
''Çocuk oyunlarını artık unutman gerek.''
''Parayı yine kazanacağım.'' Yüzündeki ifade katıydı. İçine yavaş yavaş düşmanca bir gölge düşüyordu.
''Nasıl para?'' diye sordu Storm buz gibi bir sesle.
''Bir maaşım olacak.''
''Maaş ha?''
Başını arkaya attı, acı bir kahkaha patlattı.
''Maaşmış, kaç para peki?'' Bilmiyorum diye itiraf etti Mark. O kadar da önemi yok zaten.
Çocuksun sen Mark. Farkında mısın bunun? Maaş dediğin ne ki? Haftada 20 İngiliz lirası. Seninle maaşınla yaşayabileceğime gerçekten iştenlikle inanabiliyor musun?
Sesinde tiksinti belirgendi.
Kimler maaşla yaşar bilir misin? Bay Smathers maaşla yaşar.
Ayağa kalkmıştı. Tek ayağının üzerinde sekiyor, külotunu giymeye çabalıyordu.
Babamın kereste tesislerindeki işçiler maaşla yaşar. Sofraya servis yapan hizmetkarlar, ahırdaki seyisler maaşla yaşar.
Pantolonunu giydi, giydiği anda bütün kibrini de kuşanmış oldu.
Gerçek erkekler maaşla yaşamaz Mark.
Sesi yüksek ve tizdi.
Gerçek erkekler ne yapar biliyorsun değil mi?
Mark da pantolonunun düğmelerini iliklemekle meşguldü. Onun gibi yapma zorunluluğunu duymuştu. Başını sessizce iki yana salladı.
Gerçek erkekler maaş verir, kendi almaz diye devam etti Storm. Babamın senin yaşındayken bile 1 milyonu vardı bilmiyor musun?
Mark kendisine ne olduğunu kendi de anlayamadı. Belki o anda Sean'ın örnek diye ortaya atılması etkilemişti onu. Birden çileden çıktı. Gözlerinin gerisine kızıl bir sis çöktüğünü hissetti.
''Ben senin lanet olası baban değilim.'' diye bağırdı.
''Babama hakaret etme.''
O da bağırıyordu.
''O senin olabileceğinden 5 kat daha erkek.''
İkisi de soluk soluğa, yüzleri kıpkırmızı, giysileri buruş buruş, saçları darmadağın, birbirlerine ateş saçan gözlerle bakıyorlardı. Birer vahşi hayvan gibiydiler. İncinmiş, gücenmiş, kızgındılar. Storm bir çaba gösterdi, acıyla yutkundu, ellerini avuçları yukarıya dönük olarak ona uzattı.
''Bak Mark, ben her şeyi planladım. Sen kereste işine gir, madenlere mal sat. Babam acentalığı sana bırakır. İkimiz Johannesburg'da otururuz.''
Ama Mark'ın öfkesi geçmemişti. Sesi boğuk ve hınçlıydı.
''Teşekkür ederim.'' dedi. ''O zaman ömrüm boyunca sana o gülünç giysileri satın alasın diye para verebilirim ve...''
''Bana hakaret etme Mark Anders.'' diye patladı Storm.
''Mark, ben benim.'' dedi. ''Ömrümün sonuna kadar da ben olarak kalacağım. Beni sevseydin bana saygı duyardın.''
''Sen de beni sevseydin Saz Kulübe'de yaşatmak istemezdin.''
''Seni seviyorum.'' diye bağırdı Mark. ''Ama sen benim karım olacaksın. Ben neye karar verirsem onu yapacaksın.''
''Bana meydan okuma Mark Anders. Seni uyarıyorum. Buna asla kalkışma.''
''Senin kocan olacağım.'' diye başladı Mark. Ama Storm yerden çizmelerini kaptı. Atına doğru koştu. Yalın ayak atın sırtına atladı. Başını eğip ona baktı. Öfkeden soluksuz kalmıştı. Sesini anlaşılır kılmak için çaba göstermesi gerekti.
''Bu konuda bahse girmeye kalkma.'' dedi.
Atının başını çevirip mahmuzladı, koşturdu. Sean peçetesinin katını açıp bir köşesini yakasına kıstırırken gözleri Storm'un boş sandalyesine baktı.
''Küçük hanım nerede?'' diye sordu. ''Ruth kendini pek iyi hissetmiyor.'' diye açıkladı.
Bir yandan çorbayı servis yapıyordu.
''Yemeğini odasında yemesine izin verdim.''
''Nesi varmış?'' Sean başını kaldırdığında alnı kaygıyla karışmıştı.
''Ciddi bir şey değil.'' dedi Ruth.
Konuyu tartışmak istemediği belliydi. Sean bir an ona baktı, sonra anladı. ''Ha.'' dedi. Kadın vücudunun işlevleri Sean Courtney için en derin esrarengizliğe sahip olaylardı. Onu hep dehşete düşürürdü. ''Tekrar ha.'' dedi. Başını eğip kaşığındaki çorbayı üfledi. Bu hareketiyle de utancını saklamaya çalıştı. Sevgili bebeğinin artık çocuk olmadığını anlamak onu rahatsız ederdi böyle. Masanın karşı tarafında Mark da büyük bir kararlılıkla dikkatini kaşığına verdi. Ama göğsünün içinde, kaburgalarının alt tarafında büyük bir boşluk hissediyor. O boşluk sızım sızım sızlıyordu.
''Bu gece nerede küçük hanım?''
Sean'ın sesinde belirgin bir kaygı vardı bu kez.
''Hala mı hasta?''
''Bu sabah Irene Loichars'a telefon etti. Galiba Loichars'lar bu gece çok büyük bir parti veriyorlarmış. Storm da gitmek istedi. Öğle yemeğinden sonra çıktı. Cadillac'ı Durban'a kadar kendi kullanacak.''
''Nerede yatacak?'' diye sordu Sean.
''Loichars'larda tabii.''
''Bana haber vermesi gerekirdi.'' Sean'ın kaşları çatılmıştı.
''Sen bütün gün kereste tesislerindeydin hayatım. Kararı hemen vermesi gerekiyordu, yoksa partiyi kaçırırdı. Ben ona babam bir şey demez.'' dedim.
Oysa Sean kızını kendisinden uzaklaştıran her şeye bozulurdu. Ama şimdi bunu açık açık kabullenemezdi. Irene Loichers'dan nefret ediyor sanıyordum diye yakındı.
O geçen ay öyleydi.
Hasta sanıyordum diye üsledi Sean.
O da dün geceydi.
Eve ne zaman dönüyor?
Cumartesi günkü Greyville yarışlarına kadar kentte kalabilir.
Mark Anders içindeki boşluğun korkunç bir kuyu haline geldiğini hissetti. Storm o zengin, şımarık, ayrıcalıklı dostlarının yanına dönmüştü. O sonu gelmez eğlencelere katılmaya, lüks partilerle vakit geçirmeye gitmişti. Cumartesi günü Mark iki katarıyla Çalka kapısının gerisindeki ıssız alana doğru yola çıkacaktı. Dirk Courtney'in nereden öğrendiğini Mark hiçbir zaman anlayamadı. Bu ona göre adamın o korkunç, inanılmaz nüfuzunun yeni bir kanıtıydı. Forsunun uzantıları her köşeye, her bucağa uzanıyordu. Duyduğuma göre Çalka kapısı gerisindeki alanın geliştirilmeye değip değmeyeceği konusunda bir hükümet incelemesi yapıyormuşsun dedi Mark'a. Mark kendisini burada büyük Long korusunda silahsız ve savunmasız durumda bulmaktan hala büyük şaşkınlık içindeydi. Derisi tehlike uyarılarıyla ürperiyor, sinirleri yay gibi geriliyordu. Adımlarını abartmalı bir dikkatle atmaktaydı. Bir elini yumruk yapmış pantolonunun cebine sokmuştu. Yanı başında Dirk Courtney upuzun, pek nazik, pek sevimliydi. Söz söylemek üzere döndüğünde yakışıklı yüzünde sıcacık bir gülümseme belirdi. Kolunu uzatıp Mark'ın omzuna dayadı. Hafif, dostça bir temastı bu. Ama Mark'ı sanki yılan sokmuş gibi şoka uğrattı. Nereden bilebilir? Mark kafasında hep aynı soruyla ona bakarken adımları biraz yavaşladı. Dirk'ün temasından sezdirmeden sıyrıldı. Dirk bunu hemen fark etti ama anlaması gülümsemesine yansımadı. Kolu doğal bir hareketle kendi yanına sarktı. Cebinden gümüş sigara tabakasını çekti. ''Bir tane dene'' diye mırıldandı. ''Benim için özel yapıyorlar bunları.'' Mark tatlımsı Türk tütününün dumanını içine çekti. Sigarayı yakma işini güvensizliğine ve şaşkınlığına paravan olarak kullandı. Tek bilen Sean Courtney ve ailesiydi. Bir de tabii başbakanlık bürosu. Demek Dirk Courtney'in kolları başbakanlık bürosuna kadar uzanıyordu. Sessiz kaldığına göre doğru demek dedi Dirk ona. Bahçe yolundan beyaza boyalı saksılar arasından ilerliyorlardı. Ahırların önündeydiler. Yarım kapıların üstünden atlar boyunlarını uzatıyordu. Dirk durakladı, bir atın başını okşadı. Parmakları o anda kadife gibi yumuşaktı. Atlara sevgi sözcükleri mırıldanıyordu. ''Çok sessiz bir gençsin.'' diyerek tekrar gülümsedi Dirk Courtney ona. Dilini tutabilen, kendi kendine düşünebilen, başkalarının yalnız kalma hakkına saygı gösteren insanlardan hoşlanırım. Dönüp Mark'ın karşısında durdu, onu kendi gözlerine bakmaya zorladı. Mark'a kedi cinsinden iri yaban hayvanlarını hatırlatıyordu. O parlak kürkleri vahşi gözleriyle. Güzel ve zalim leopar gibiydi. Leoparın yuvasına girmesine yol açan kendi cesaretine şaştı. Ne ataklıktı bu. Bir yıl önce kendini bu adamın eline teslim etmek intihar demek olurdu. Şimdi bile Sean Courtney tarafından korunuyor olmasa yine cesaret edemezdi. Gerçi kimsenin Dirk Courtney'in bile kendisine dokunamayacağını düşünmek çok doğal bir şeydi. Ama buna rağmen Sean Courtney'in nüfuzuna ve bunun tüm koca etkisine rağmen hala leoparın bakışlarından omurgasında ürpertiler dolaşmaktaydı. Dirk onu dirseğinden tuttu, bu kez kaçınmasına izin vermedi, ahırlara doğru yürüttü. Ahırlardan ikisi yüksek bir çitle diğerlerinden ayrılmış, orada kalan pahalı hayvanlar herhangi bir zarardan korunmaya çalışılmıştı. Burada yerler bilek hizasına kadar talaş tozuyla kaplıydı. İkinci ahırda seyislerin dördü birden meşguldü. İkisi bir kısrağı çift yularla zapt etmeye çalışıyorlardı. Kızıl tüylüydü hayvan. Başını soylu Arap atları gibi dik tutuyordu. Burun delikleri enliydi. Ama kemikleri güçlü olmasına rağmen inceydi. Dirk Courtney çizmeli ayağını çite dayadı. Eğilip açık bir gururla baktı. ''Bu bana 1000 İngiliz altınına patladı.'' dedi. ''Yine de ucuz sayılır.'' Öbür iki sayısı da aygırı kontrol altında tutma çabasındaydılar. Ağır iri bir hayvandı, kır renkliydi. Karnının alt kısmında bacakları arasında geçen eski bekaret kemerlerini andıran bir kuşak göze çarpıyordu. Bu kısrakla gerçek anlamda birleşmesini önleyecekti. Sayıslar onun kısrağa yaklaşabilmesi için yularları bollaştırdılar. Ama kısrak onun burnunun kendisine dokunduğu hissettiği anda başını eğdi. İki ayağıyla birden çifteler vurmaya koyuldu. Aygır homurdanarak geri çekildi. Sonra bir daha yaklaştı. Uzanıp kısrağın sağrısına dokundu. Kısrak tenini şiddetle titretti. Sanki arı sokmuştu kendisine. Namusuna saldırılmışçasına acıyla kişnedi. Sayıslardan biri dizüstü yere kapanmıştı. Kısrak aygıra korkunç sarı dişlerini gösterdi. Hayvanın boynuna saldırdı. Yüzeysel ama kanlı bir yara açtı. İkisini birbirinden zor ayırdılar. ''Zavallı garip hayvan!'' diye mırıldandı Mark. Yara hafif olmasına rağmen aygıra pek acımıştı. Zaten Mark'a dokunan bu oyunun genel tutumuydu. Yaşlı aygır tüm tekmelere, saldırılara dayanacak, kısrağı hevese getirmeye uğraşacaktı. Ama o zaman da onu sürükleyip uzaklaştıracaklardı görevi bitti diye. Dirk ona bu dünyada kaybeden tiplere asla acımayacaksın diye öğüt verdi. Sayıları çok fazladır. Talaşlı zemin üzerinde kısrak kuyruğunu kaldırdı. Kuyruğun tüyleri havada savruldu. Hayvan heyecanının etkisiyle işemeye başladı. Aygır onun çevresinde döndü, üst dudağını yukarıya doğru kıvırdı, dişlerini gösterdi. Kasları heyecanla titredi. Başı sallandı, tekrar kısrağa uzandı. Bu kez kısrak sakindi, kuyruğu hala havadaydı. Erkeğin burnu kendisine değince yumuşak bir ses çıkardı. Onu kabullenmeye hazırdı sonunda. ''Tamam!'' diye bağırdı Dirk, ''çıkarın onu!'' Ama aygırı oradan çıkarabilmek için iki seyisin tüm gücünü harcamasını gerektirdi. Dirk'ün açtığı kapıdan zorlukla geçirdiler onu. Dirk muhakkak rahat bir sesle, ''Garip ama senin hayatta kaybedenlerden biri olduğunu sanmıyorum.'' dedi kapının yanında dururlarken. ''Şu anda burada oluşunun nedeni de bu. Ben ilgimi ancak bir tek tip insana yöneltirim. Ya yeteneği, ya gücü, ya da görüşü olan adama. Bunun üçünü bir arada kendinde toplamışsa daha da iyi tabii. Bence sen o tip birisin.'' Mark o zaman anladı, bu iş özellikle planlanmıştı. Marion Littlejohn'un eniştesi Peter Bowles'a sokakta rastlayışı, onun o anda acele Dirk Courtney'in evine çağrıldığına dair mesaj alışı, Mark'ın Sean Courtney'e haber verme fırsatı bulamadan kendini bu evin kapısında bulması ve şimdi de atların bu erotik çiftleşme sahnesini izletmesi. Hepsi planlıydı. Mark'ın dengesini bozmak amacına yönelikti. Sayıslar isteksiz kısrağın öfkesine maruz bırakılamayacak kadar değerli olan ikinci aygırı getirirlerken Dirk parmağıyla onu gösterdi. ''Bence sen daha çok bu tipsin.'' dedi. Boylu bir attı, kapkaraydı. Adımlarını yüksekten atıyordu, gururluydu. Kısrağa doğru yaklaştığında karın altında iri kara bir kök uzar gibi oldu. İnsan kolu kadar uzun ve kalın, küstah. Ateş saçan başı ayrıca can taşıyormuş gibi aygırın karnına çarpıp duruyordu. ''Kaybedenler çalışır, kazananlar da ödülleri toplar.'' dedi Dirk. Bu arada aygır kısrağın gerisinde şahlandı. Seyislerden biri onu yönlendirmek üzere öne doğru atıldı. Kısrak arka tarafını eğdi, uzun organı içine almaya hazırlandı. Dirk pırıl pırıl suratıyla izlerken ''Kazananlar ve kaybedenler.'' diye tekrarladı. Elleri çitin üst rayına sarıldı, eklemleri mermer gibi beyazlaştı. Sonunda aygır dört ayak üstüne indiğinde, Dirk Mark'ı yine dirseğinden tutup oradan uzaklaştırdı. ''Babamla hayallerimi konuştuğum sırada sen de oradaydın.''
''Oradaydım.'' dedi Mark.
''Güzel.'' diye neşeyle güldü Dirk. ''Sesin varmış demek, enik onu kuşkulanmaya başlamıştım. Ama duyduklarım doğruysa senin ayrıca kafan da var.''
Mark ona keskin bakışlarla baktı. Dirk hemen güvence verdi.
''Senin hakkında bilgi edinmek isteyişim çok doğal. Planımın ayrıntılarını biliyorsun. Kendimi koruyabilecek durumda olmalıyım.''
38. Ayrılık sonu. Sayfa 338.